Hekimimiz Profesör Doktor Osman Tan'a merhaba diyelim. Hocam merhaba.
Merhaba Veysel. Nasılsın?
Çok teşekkürler. İyisinizdir umarım. Nöroloji uzmanısınız. İnsanların beyin sağlığı ile ilgileniyorsunuz. Öncelikle alanınızdan başlayıp sonrasında bir hekim olarak kısıtlamalar meselesini sormak isterim. İlaç kullanmaya ciddi bir direnç var. Yani az önce birazdan haberde de getireceğiz ekranlarınıza. İnsanlar diyor ki işte duydum ki bu koronavirüs teşhisi konulduğunda 8 ilaç veriliyormuş. 4'ü akşam 4'ü sabah. Bunlar kalp krizi neden oluyormuş. Onun için kullanmıyorum diyen böyle protest tavırlar da var. Aşı meselesini de hiç şüphesiz alanınız itibariyle sormak isterim. Ama bu koronavirüs sürecinde bir nörolog olarak beyin sağlığımız açısından nelere tanıklık ettiniz? Ve beyin sağlığımız açısından sevgili seyircilerimize ne önerirsiniz?
Şimdi Sayın Reis Ateş, benim son bir haftadan beri çok dikkat ettiğim bir konu var. Gelen hastaların önemli bir kısmında bir kafa karışıklığı problemi var.
Nedir hocam?
Bu kafa karışıklığı, birazdan açıklayacağım. Aileler özellikle söylüyor, ya hocam bu hasta gayet iyiydi. İşte korona olduktan sonra her türlü tedavisini yaptık. Şimdi test de negatif. Eve geldi, onu abuk sabuk konuşuyor, gece gündüz uyumuyor, bağırıyor, çağırıyor, anneme eziyetler ediyor. Bugün yine hastanın bir tanesi bu şekilde konuşmaya başlayınca doğrusu ben de çok yani tedirgin oldum. Bu bizim hani hastalık geçtikten sonra ortaya çıkan bir komplikasyon olması nedeniyle bizim canımızı sıktı açıkçası. Acaba virüs, iki nedenle olur çünkü bu tür şeyler, virüs mutlaka bir kılık değiştirebilir. Hani halkın anlayacağı şekilde söylüyorum. Yeni bir kazanım, yeni bir değişiklik nedeniyle yeniden sanki hastalanıyormuş gibi, hastalardaki bulgular onu gösteriyor. Biz biliyoruz aslında koronavirüsü akciğerleri tutan bir hastalık olarak karşımıza çıkıyor öncelikle. Ama nörolojik komplikasyonları çok belirgin. Bunlardan bir tanesi ve en önemlisi ensefalopati dediğimiz beynin fonksiyonlarının bozulmasıyla ilgili. Hastanın kendine ait informasyonu, yani adının soyadının kim olduğu, çocuklarının kim olduğu, ne iş yaptığı, çevreye ait bir takım bilgilerin ve kendi bilgilerin karışması ortaya çıkabiliyor. Halüsinasyonlar ortaya çıkıyor.
Ya bu testi pozitif çıkan hastalarınızla yaptığınız bir gözlem mi?
Evet, bu pozitif olanlarda hastalık geçti, artık biz negatif olduk denilen hastalarda görüyoruz bunu. Bu açıdan sıkıntılı. Yani hastalık dönemindeyken nörolojik komplikasyonlar sık, burada bir problem yok. Yani hastayı hastaneye yatırıyorsunuz. Bu hastalarda iki nedenle nörolojik komplikasyonlar ortaya çıkıyor. Bilinen en çok neden, daha çok beyinde akciğer problemi olanlarda özellikle hastaneye yatanlarda hipoksemi, yani oksijen eksikliğine bağlı olarak beyinde bir takım problemler ortaya çıkıyor. Bu hastalarda davranış bozuklukları oluyor, halüsinasyonlar oluyor, bir takım kafa karışıkları, yani kendisini algılamakta, hayatı anlamakta bir takım sıkıntılar ortaya çıkıyor. Konfüzyon diyoruz bu.
Anladığımı şöyle ya, sadeleştireyim mi? Bir hastanız, yani nöroloji alanında bir hastanız bu süreci pozitif geçirip sonra negatife döndükten sonra az oksijen beynimi etkiliyor ve bu da sosyal yaşamını mı bozuyor? Doğru mu anlıyorum?
Şimdi doğru anladınız da asıl mesele o değil. Yani tehlike orada değil. Tehlike şurada.
Nerede?
Biz enfeksiyon tablosu içerisindeyken, yani COVID'le enfekteyken hastanın nörolojik komplikasyonlarını yatan hastalarda görüyoruz. Bu yaklaşık %50'den fazla. Yani hasta yatıyor yoğun bakımda. Bu hastalarda nörolojik problemler ortaya çıkıyor. Bunlardan en belirgin olanın da kafa karışıklığı ile ilgili. Ama hasta negatife döndükten sonra daha önce problemi olmayan bu hastalarda yeniden kafa karışıklığı ortaya çıkması bir komplikasyon mudur? Evet, gösterilmiştir ki nörolojik açıdan bir takım problemler ortaya çıktığını biz biliyoruz. Ne tür problemler ortaya çıkıyor? Otopsi çalışmaları, Almanların yaptıkları bir otopsi çalışması var. Orada diyorlar ki, evet biz hastalarımızın beyin sapında özellikle virüsün doğrudan invaze olduğunu görüyoruz diyor. Yani bunların açıklamaları böyle. Ayrıca sadece onunla ilgili değil, bir de indirekt olarak enfeksiyonun kendisinin nörolojik problemi var. Yani siz enfekte olunca işte akciğerlerinizde problemler ortaya çıkıyor, hipoksemi ortaya çıkıyor. Biliyorsunuz ki işte özellikle fibrinojen yükseliyor, D-dimer yükseliyor. Hastalarda koagülasyon, yani pıhtı oluşumu ortaya çıkıyor. Damarlarında tıkanıklık ortaya çıkıyor. Koroner arterleri, yani kalp hastalıklarında artış ortaya çıkıyor, infarktüs oluyor, kalp yetmezliği oluyor. Bunların hepsinin nedeni belli. Biz bunların hepsinin neden olduğunu biliyoruz. Ama benim daha çok dikkatimi çeken şey, artık iyileşiyor bu. Biz bunu hastaneden taburcu ettik dediğimiz hastalarda ortaya çıkan bu problem nedeniyle öncelikle söylüyorum. Hmm. Benim bir dikkatimi çeken bir konu daha var. Yani herkesin bu işle uğraşan insanların yapması gereken, incelemesi gereken bir konu da bizim Yılmaz Vural'ın durumu. Üçüncü kez ya da ikinci kez koronaya yakalanmak ne demek olduğunun iyice ortaya konması lazım. Bu şu demek: ben korona geçiriyorum, hafif ayakta geçiriyorum. Artık geçirdim, çok rahatım, etrafta istediğim gibi şekilde dolaşabilirim. Yok öyle ya ama, gözüküyor böyle olmadığı. Yeniden enfekte olabiliyorsunuz ve bu kez çok ağır seyredip sizi yoğun bakımlara düşürebiliyor. Doğru. Bu noktada mesafe meselesi, özellikle mesafe meselesi, özellikle maske meselesi, özellikle dezenfektan, yani temizlik ve hijyenle ilgili yapılması gerekenler konusunda artık çok daha fazla dikkatli olmalıyız.
Hocam hani bir şöyle bir şey de oluşmaya başladı. Şöyle bir kanaat. Bu ilaç kullanma meselesi gibi aynı. Ya maskeyi de takardı. İşte günlerdir evine kimseyi de almazdı. Kimseyi de görüşmezdi ama yine de oluyor yahu. Böyle bir hani bunu eksik görmüyor ama yetmiyormuş gibi bir algı da var. Mesafenin, temizliğin, efendim maskenin. Ne dersiniz?
Şimdi ben şöyle söyleyeyim size. Bir insanın hasta olması için virüs yükünün belli bir seviyenin üstünde olması lazım. Zaten yapılan testler var ya, biliyorsunuz biz bir takım testler yapıyoruz.
Evet.
Bu testlerin bir kısmı doğrudan virüse ait bir proteine karşı gelişen antijenik karakteri ölçebiliyoruz veya virüsün partiküline karşı gelişen antikorları test edebiliyoruz. Ama aslında bizim yani nükleer bir başka bir incelemeye daha ihtiyacımız var. Çünkü %45 gibi bazen yanlış bir sonuçla karşı karşıya kalabiliyoruz. Burada temel olan şey, hasta olabilirsiniz. Eğer az virüs taşıyorsanız, yani virüs yükünüz azsa hastalığı bulaştırabilirsiniz ama siz hasta olmazsınız. Bu çok tehlikeli. Dolayısıyla bende hiçbir şey yok kelimesi bazı insanlar için. Bende hiçbir adam cayır cayır hasta olabilir. Cayır cayır hastalığı dağıtıyor olabilir. Hastalığı kolay geçirebilir. Kolay geçirenlerde, yani bu hastalıkları kolay geçiren insanlarda daha sonra tekrarladığında daha ağır problemler ortaya çıkıyor. Özellikle beynin nörolojik hastalıkları açısından uyarıyorum. Bu çok önemli. Yani daha gençlerde beyin damar tıkanıklıkları ortaya çıkıyor. Yani diyelim ki hasta hastanede yatıyor, beyin damar hastalıkları var, virüse bağlı, taburcu oluyor ya da dolaşıyor gençler ortalıkta. Onlarda daha erken beyin damar hastalıkları ortaya
çıkıyor. Hocam peki akciğer enfeksiyon uzmanları bize belli diyorlar ki şuna dikkat edin, buna dikkat edin. Kalp sağlığımız için beynimizin sağlığı için hele hele bugünlerde neye dikkat edelim? Siz ne önerirsiniz?
Şimdi risk faktörleri taşıyan hastalarımız var. Bunlardan bir tanesi daha önce geçirmiş hastalıkları olan MS hastalığı gibi, Guillain-Barré hastalığı gibi, yani periferik sinir hastalıkları gibi, nörolojik hastalıktan polineuropati, diyabet hastaları veya başka bir beyin damarı hastalığı nedeniyle takipte olan nörolojik hastalıkların koronaya karşı çok daha fazla titiz ve dikkatli olması gerekiyor. Çünkü korona bunlarda daha ciddi seyrediyor ve kesin olarak komplikasyonlar açısından daha büyük problemler ortaya çıkartıyor. Burada benim söylemek istediğim konu şu: temel olarak koronavirüsü veya aşılar veya bir takım inceleme metotları konusunda henüz daha birçok konu karanlık. Daha biriktirmeye devam ediyoruz.
Doğru.
Bilgilerimiz artıyor. Şu anda benim size söylediğim şey önemli. Çünkü hastalar iyileştikten sonra benim muayenehaneye, yani benim çalıştığım yere geliyorlar. Ben burada onları görüyorum ve bu insanlardaki nörolojik problemler daha önce yok. Sıkıntı orada. Aile geliyor, diyor ki buna bunlar çıktı diyor. Baş ağrısı, kafa karışıklığı, denge bozukluğu, boş boş bakmalar, saldırganlık, halüsinasyonlar bunların en başında gelen problemlerden bir tanesi. Eğer bir insan diyabet gibi ya da Guillain-Barré hastalığı gibi, bunlar nörolojik hastalıklar, ilgili insanlar bunları bilirler, miyasteni gibi yorgunlukla giden bir takım hastalıkları varsa bu hastalar koronavirüsten daha fazla etkilenirler. Çünkü zaten bu semptomlar bu hastalığın kendisinde var. Yani benim derdim orada. Kendisinde var. Zaten bir de direkt olarak etkileniyoruz. Bu da çok mühim. Bir de her şekliyle ileride nörolojik rahatsızlıkları açısından daha da değerli hale gelecektir bilgi biriktirdikçe. Ama bilinmelidir ki bu hastalık eğer ikinci defa, üçüncü defa bir takım insanlarda gözüküyorsa o zaman çok daha dikkatli olunması gerekiyor.
Hocam son soru, birazdan kısıtlamaları dinleyeceğiz. Siz bir hekim olarak, bir vatandaş olarak gözlemleriniz üzerinden, gözlemleriniz bağlamında mesela 15 gün kapanmayı mı istersiniz, önerirsiniz? Evet. Hafta sonlarını mı önerirsiniz? Size de bunu deyip sonra vedalaşmak isterim.
Ben radikal bir düşünce olarak söylüyorum. Bu ülke kendisine tarhanayla, efendime söyleyeyim, erişteyle bakabilir. Bunların hiç kuşkunuz olmasın. Hepimizin bir haftada ölmeyeceğimiz kesin. 15 günde ölmeyeceğimiz de kesin. Bu ülkenin hiçbir ekonomik kaygı taşımaksızın en az 2 hafta, makulü 3 hafta süreyle kapatılması lazım. Başka türlü bu virüs yayılıyor. Üstelik dediğiniz gibi hani biz bu tedbirlere uyuyoruz, gene de hastalandık diye insanları nereye koyacağız? Bu virüsü bulunduğu yerde hapsetmek zorundayız. Bu konuda cesur bir karar herkesi çok mutlu edecektir. Bundan çok eminim.
Peki hocam.
Neden biliyorsunuz? Şunu ilave edeyim.
Buyurun.
Wuhan'ı biliyorsunuz değil mi? Wuhan şu anda turizm için reklamlar yapıyor. 8 milyonluk bir kenti karantinaya aldılar ve hastalığı bitirdiler. Çünkü bu virüs bir başkasına geçmediği sürede yaşayamaz.
Doğru.
Bunu özellikle söylemek istiyorum.
Bunu biz ne yapmıyoruz?
Atlayacak, hayatına devam edecek. Atlamazsa ölür.
Peki. Hocam çok teşekkürler. Çok kıymetli bilgiler, çok kıymetli değerlendirmelerdi. Profesör Doktor Osman Tanık, nöroloji uzmanı.